Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve Fakir Süleyman Derin, Gazali Hazretleri'nin İhya Ulumüddin adlı eserini psikolojik bir gözle okumaya ve oradaki nasihatlerden kıymetli hocam günlük hayatımıza efendim dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz Ali Rıza Bayzan hocam.
Hoş bulduk üstadım, siz de hoş geldiniz.
Hocam sabır bahsini bitirmek üzereydik. Son bir güzel konu var şimdi. Onu inşallah bugün paylaşalım kıymetli dinleyicilerimizle. Sabır nasıl devam ettirilir? Onu anlatıyor burada İmam-ı Gazali Hazretleri. Birincisi diyor ki şehveti kuvvetlendiren maddeleri azalt. Yani neye bağımlılığımız varsa bizi o bağımlılığa götüren ortamları, fırsatları, diyelim ki bir insanda sigara bağımlılığı varsa,
evet,
sigara içine ortamdan uzak kalsın gibi. Bu ortamları nasıl azaltırız hocam? Bu tür yani insanın bir zafiyeti olabilir. Oradan uzak dursun diyor.
Yani gündelik, evet, yani gündelik yaşamını insanın kontrol altına alması gerekiyor. Diyelim ki abur cubura çok fazla meraklıysanız, şimdi evinizde, buzdolabınızda çok fazla abur cubur bulundurursanız kendini dizginlemeniz zor olur yani. Yani önemli olan sizi bu tarafa yönlendiren, bağımlılıklarınıza yönlendiren, sabır çizgisini aşmanıza sebep olan şeylerden fiilen uzak durmaya çalışmak. Ya da diyelim ki zamanınızı kontrol edemiyorsunuz. Hep sosyal medyada ya da internette zaman harcıyorsunuz. Diyelim ki gerekirse cep telefonunuzun internetini kapatırsınız.
İnternetsiz bir cep telefonu alırsınız.
Evet.
Akılsızdır ama.
Evet yani. Veya diyelim ki sosyal medyayı cep telefonunuzdan silersiniz. Sosyal medyayı kullanmazsınız. Yani burada şimdi insan bir yandan sabır sınırını zorlayacak olan kışkırtıcı ortamlarda bulunuyor. Sonra şimdi AVM'lerde dolaşırsanız alışveriş yapmadan nasıl duracaksınız? AVM yani şimdilerde adları da değişmeye başladı. Sadece alışveriş değil, yaşam merkezi olarak da söyleniyor. Yani ne zamandan beri tüketim kültürü bir yaşam merkezi haline geldi yani.
Ne kadar bir yanlış isimlendirilme değil,
evet,
mi?
Evet. Şimdi tabii alternatiflerin üretilmemesinin de etkisi var. Özellikle şehir ortamında kadınların arabasıyla park edebileceği, işte lojistiğinden yararlanabileceği güvenilir yerlerin az olması kadınların özellikle AVM'lere yüklenmesine sebep olur. Ama bu aynı zamanda yaşam tarzına da bir değişikliğe sebep oluyor. Dolayısıyla insan tasavvuf aslında o anlamda yaşam tarzını değiştirmektir. Yani bir yandan yaşam tarzın son derece şey olacak, hercai olacak.
Havai alem diyorlar hocam.
Evet yani. Öbür taraftan da son derece sabırlı olacaksın. Yani bu ikisi bir arada gitmiyor. İnsanın yaşam tarzını aşırı yedikten sonra uykunuza da mani olamazsınız. Aşırı yedikten sonra kendinize mukayyet de olamazsınız.
Hocam bir ayet-i kerime var bu özellikle cinsellikle alakalı. Allah-u Teala zina işlemeyin demiyor da zinaya yaklaşmayın.
Yaklaşmayın, evet.
Çok ilginç geliyor bana. Yani zinanın psikolojik ortamı hazırsa. Yani öyle ortamlarda gezip çıkıyorsunuz ki yani kadın erkek birbirine karışık, her türlü efendim sınırlar kalkmış. Böyle bir ortama giderseniz zaten çukurun içine düşersiniz demek istiyor herhalde ayet-i kerime. Tamamen bana psikolojik geliyor yani bu şey.
Evet hani bir hikayeden anlatılır Üstad. İşte bir adama, bir kadın bir adama teklifte bulunuyor. Ya bu çocuğu öldür ya benimle birlikte
sanki
ol.
Sanki bir hadis-i şerif de hatırlıyorum hocam.
Öyle mi?
Şöyle bir kadın bir erkeği sıkıştırıyor, diyor ki ya benimle beraber olursun ya şunu yaparsın ya da İçki içersin. Yoksa bana saldırdı diye şey yaparım. Bağırırım, senin hayatını karartırım. Hocam bugün de maalesef yani bu taciz işlerine, evet, katan çok kötü şeyler dönüyor piyasada. Bazen de az da olsa tabii haksız yere iftiraya uğrayan erkekler de var.
Evet.
Böyle bir durum bu. Diyor ki zahit ya diyor zina yapsam kötü, içki içsem kötü, şey şu yapsam. Ama en son diyor ki ya diyor içki içmek daha az bir şey.
Kendime zarar veriyorum diye
sadece
düşünüyor.
Sadece düşünüyor ama içtiği zaman da hepsini işliyor.
Evet.
Zina da yapıyor. Adam da işte o şeyi de öldürüyor. O yüzden herhalde işte ortama girmemek lazım. İçki,
evet,
de belki,
evet,
hocam hem şiddeti çağıran hem fuhşiyatı tetikleyen hem de trafik kazalarını tetikleyen bir ortam.
Tabii. Yani orada içkiyi daha geniş anlamda şöyle de yorumlayabiliriz. İnsanın kendi iradesine mukayyet olamamak. Şimdi alışkanlıklar, aşırı bağımlılıklar insanın kendi iradesine mukayyet olmasına engel oluyor. Diyelim ki hız tutkunuz var. Sizin alkollü olmanız gerekmiyor. Gene ne yapıyorsunuz? Riskli trafikte araç sürüyorsunuz yani. O hırs insanı sarhoş ediyor. Aklını başından alıyor.
Hocam burada çok bir araya gireyim. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri, sabır her ne kadar zahmetli ve zor bir şey ise de ilim ve amel karışımı ile onu elde etmek mümkündür.
Yani evet, ama mümkündür. Yani çaba gerektiriyor. Tabii. Ya insanlar şey bekliyor. Hazır gökten sabır gelsin bana ya da doğuştan getireyim ya da bize mi Karadeniz'de diyelim ki insanlar doğuştan sabırsızdır. Zaten o senin sınavın. Yani kendine şey edeceksin yani. Sabırı yedireceksin.
Ay hocam benim dikkatimi çeken şey ilim ne diyor? Yani şunu demek istiyor. Psikolojik bir inceleme yapılsa mesela işte trafikteki o hızlı araba sürmenin zararları anlatılsa güzel programlarla.
Evet.
İnsan bunu öğrenip sabırlı olabilir.
Tabii.
İçki içenlerin o trajik sonuçları, sokağa düşmeleri, evsiz baksız kalmaları anlatılsa.
Evet.
İlimle yani. Ve tabii bir de amel. İkisini evet. Böyle mezzetmek lazım.
Ve diyor. Bunu çok geniş anlamda düşünmek lazım. Mesela beslenme kültürü bile hocam sabır üzerinde etkilidir. Diyelim ki etçil ağırlıklı bir beslenme ise insanın sabırlı olması daha zordur. Onun için daha iyi bilirsiniz Sufi yolunda dönemsel vejeteryanlık bile vardır. Bir dönem hayvani gıdalar yememek. Niye? İnsanın daha uysal olmasını, nefsini kontrol altına almasını, uysallığı nefsinin kontrolü anlamında diyorum. Yoksa her şeye uymak, boyun eğmek anlamında değil.
Tabii. Şimdi hocam böyle hakikaten demek ki bir sabırı öğrenmek gerekiyor.
Ya sabır öğrenilir bir şey yani. Evet, aynen. Öğrenilir bir şey.
İmam Gazali'nin deyişi bu. Hocam bir de şunu anlıyorum ben. İslamiyet öyle bir din ki hocam. Bütün güzel ilimlerin kökenini İslam'da bulabiliyoruz. Tamam İslam'da belki direkt bir peygamber efendimiz psikoloji ilmi öğretmemiş ama psikoloji ilminin temelini oluşturacak, yani ruhun davranışlarının temelini oluşturacak nasihatleri ulemamız çoğaltarak sanki Kur'an-ı Kerim İnsanlığı ve bütün ilim tarihine mayalamış. Oradan fizik çıkmış, oradan psikoloji çıkmış, oradan şu o ilim. Yani İslam ilimler zaten malum.
Evet.
Böylece insanın ihtiyacı olan her türlü hastalığın devasını İslamiyet bu şekilde vermiş gibi.
Ya orada sorun bizim bu şeyleri bunlardan hareketle bunları yeterince geliştirmemiş olmamızdır. Yoksa geleneğimizde diyelim ki Gazali'nin İhyası şimdi bir psikoloğun, bir psikiyatrin eline verdiğiniz zaman oradan bir mesela geçen bir çalışma gördüm. Akademik bir makale. Gazali'nin İhyası'ndan hareketle uyuşturucu için bir terapi programı öneriyor.
İlginç.
Şimdi işte işlemek gerekiyor. Şimdi geçen yıllar yayınlandı. Hoca Nasreddin'in fıkralarından hareketle mesela yönetim sanatı üzerine bir kitap yazmış adam. Yabancı bir yazar.
Ne kadar güzel.
Yani sonuçta sizin bunları alıp işlemeniz gerekiyor. El alem yaptığı zaman diyoruz aa ya ne güzel falan. İşte sen de kafayı çalıştır. Sen de yap. Yani eyvallah. Maden çok.
Şimdi hocam ilk maddemiz neydi? O şehveti kuvvetlendirecek ortamlardan uzak durmak. Bağımlılığımız.
Evet. İkincisi, bütün arzular tabii şehvet kelimesi bütün arzularımızı ifade ediyor.
İkincisi diyor ki bu biraz daha zayıflar içindir diyor. Helalinden tatmin. Yani ne demek hocam? İşte cinsellik sıkıntısı olan bir gencimiz hemen evlensin imkanı bulur bulmaz veya oruç tutsun. Yani burada Allah-u Teala bizim bedenimizin ihtiyacı olan bütün fıtri gereksinimlerimizi bize helalinden karşılama imkanı vermiş. Şunu,
yani şeylerde olduğu gibi
ruhbanlarda olduğu gibi
ruhbanlarda
değiliz.
Manastırda yaşayarak hayattan çekinmek ya da Hinduizm ve Budizm'de olduğu gibi işte gidip dağlardaki manastırlarda yaşamak değil yani hayatın içinde olacak. Ama orada çözüm üretecek.
İşte hocam bugün modern hayatta en çok çekilen ahlaki zafiyetler cinsellikle alakalı. Halbuki Kur'an-ı Kerim yani gençleri evlendirin diyor. Hatta garanti vermiş hocam. Diyor ki eğer fakir iseler Allah kendi fazlından onları zenginleştirir diyor. Çok ilginç bu da psikolojik bir şey. Yani iki insan bekarken fakir oluyor. Bir araya gelip evlilik sorumluluğuna girince Allah onlara bir zenginlik de veriyor. Hem manevi zenginlik, psikolojik zenginlik. Hatta hocam ispat etmişler. Yani biraz konu bununla alakalı değil ama evli çiftler daha uzun yaşıyor. Sağlıklı bir evlilik yürüyen ortamda çünkü. Yani sadece manevi faydaları yok. Maddi faydası var hocam. Ne demek yani? Ya ben hasta oldum. Tek başıma evde yatsam bana kim bakacak? Bir doktora evet. Kim? Ya insan evde yatar durur. Hanım diyor ki hadi adam kalk doktora gidelim. Veya hanım gece hasta oldu. Onu kim doktora götürecek normal şartlarda? Hiç kimse götürmez. Yani tek başına bekar yaşayan büyük bir şehirde olduğunu düşün. Eşi diyor ki gel hanım seni doktora götüreyim. İlaç kullanımını takip ediyorlar. Veya mesela benim bazı böyle işte sağlıksız beslenme diyelim ki tok karına bir kahve içeyim falan. Eşiniz ne yapıyor? Aman şimdi bu zararlı bunu içme diyor. Size destek çıkıyor hocam.
Evet.
Sizin sağlıksız alışkanlıklarınızı ne bileyim işte gece üstünüz açılıyor örtüyor mesela ne bileyim çocuklar için aynı şey geçerli. Böylece evlilik zaten insanı çok ciddi manada psikolojik olarak da sağlıklı bir hayata. Bu dediğim normal bir evlilik.
Evet.
Çok kötüsü de olabilir, Allah göstermesin. Şunu diyeceğim. Yani İslam'da hocam helalinden tatmin yasaklanmamış. Bu çok ciddi bir bizim için avantaj.
Evet. Yani yoksa hayattan çekileceksiniz, yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, tırnak içinde ruh gibi yaşayacaksınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani insan, çünkü Allah insan doğasına ne vermişse, ne programlamışsa onun helalinden bir karşılığını vermiş yani. Yiyecek, içecek ama israf etmeyecek yani.
Hocam tabii diğer dinlerde mesela evlenmek bir zafiyet olarak görünüyor. Yani bu takvaya aykırı, takvasız, hedonist bir hayat. Hayır değil. Hedonist olan zina ve diğer gayri ahlaki ilişkiler.
Evet.
Halbuki evlilik çok sağlıklı bir ortam çocukların büyümesi için. Mesela hocam içkiyle alakalı. Ya Allah-u Teala bize binbir çeşit meşrubatı, meyve sularını, çayı, kahveyi helal kılmış.
Evet.
Sadece az bir sarhoşluk veren, hatta o maddelerin de biliyorsunuz hocam, gerçi ben çok bilmiyorum ama işte şarap işte üzümden yapılıyor ama üzüm suyu da hatta satılır bazı yerlerde. Hemen sıkılır taze taze yani. Azerbaycan'da ben çok görmüştüm mesela. Tabii 3-5 gün beklerse bu şarap olur. Her şeyin helalı var yani. Böyle bir durumda harama gitmek hakikaten nefsin azgınlığı, başka bir şey
evet,
değil.
Evet evet. Bu arada bir hatıramı anlatayım. Türkiye'de Mormon misyonerler de var. Mormon bilirsiniz hocam, Hristiyanlıktaki yeni akımlardan, yeni akımlar arasında evet, yer alıyor. Onlar da çay içmek haram.
İlginç.
Bir zaman
hocam, o zaman siz Karadeniz bölgesinde kimse Mormon
sadece başlamaz. Karadeniz değil. Şimdi bir zaman bir şekilde bir dinler tarihçisi arkadaş Murat Hakan Yıldırım, ilahiyatçı arkadaş, birlikte bir sohbet muhabbet ettik. Mormonlarla, Mormon misyonerlerle konuştuk. O konuyla ilgili bir kitap çalışması, Türkiye'de Amerikan Misyonerleri diye Bilgi Yayın Evi'nde çıkan bir kitabım vardı. Orada makale olarak da yer alıyor, bir bölüm olarak. Dedim ki sizin Türkiye'de hiç şansınız yok, çok uğraşmayın dedi. Niye, nasıl buraya bu kadar iddialı konuşuyorsunuz dedi yani. Hani biraz olması lazım. Ya dedim, çay demek bizim için hayat demek, sohbet demek, muhabbet demek dedim. Siz dedim çay haram olduktan sonra. Şimdi yani çay böyle bir şey. Ya helal yani, dediğiniz gibi helaliz yeterince var zaten.
Hocam tahmin...
Haram zaten istisna değil mi hocam yani?
Hocam bazı yeni dinler işte olmadık şeyleri haram kılarak kendi kafalarınca. Hani evet, dinlerine böyle bir egzotik, mistik hava vermek için.
Evet.
En normal bir şey işte haram kılıyorlar falan.
Evet.
Yani çayın hakikaten normal şartlarda, normal kullanırsa hiçbir zararı yok.
Yok yani. Aklıma bir de şey geldi hocam.
Buyurun hocam.
Katolik kiliselerde en büyük sorunlardan bir tanesi, Katoliklerde ruhbanlar evlenmiyor.
Helalden tatmin olmadığı için.
Ve onlarda çok fazla kadınlara ve çocuklara dönük tacizler ve istismarlar. Yani çok uzun bir zaman bu medyada ana gündem konularından bir tanesi oldu. Ve bu konuda Vatikan zaman zaman bu konuları gizlemeye, üstünü örtmeye çalışmış olmasına rağmen büyük skandallar ortaya çıktı. Son zamanlarda epeyce geçmişte bu tür tacize uğrayan çocuklara şimdi tazminatlar ödeniyor mahkeme yoluyla.
Büyük tazminat ödüyor
hocam. Ya da uzlaşma yoluyla. Yani İslam denge dini. Yani ifrat da tefrit de, arzu ve istekleri yok saymak da yanlış. Bütünüyle bunlara tapınmak, bütünüyle varlığını bunlara adamak da yanlış.
Yani bütün dünya zevklerinden tapmak ne kadar yanlışsa, bunların hepsini reddetmek.
Evet.
Hatta hocam bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Osman bin Maz'un, Ebu Bekir Efendimiz de var içinde. Gelip Ayşe annemize peygamberimizin ibadetini soruyorlar. Sonra biraz azımsıyorlar. Diyorlar ki ya biz onun gibi tabii büyük bir peygamber olmadığımız için bizim günahımız çoktur.
Biz daha çok ibadet etmeliyiz.
Üçü de yemin ediyorlar Ayşe validemizin. Diyorlar ki birisi mesela ben diyor bütün gece uyumayacağım. Diğeri ömür boyu oruçlu, bütün oruç tutacağım. Bir diğeri de bir daha evlilik de yapmayacağım. Eşimden de ayrılacağım. Hiçbir kadının yüzünü bile görmeyeceğim deyince arkadan peygamberimiz bunu duymuş. Hızla gadapla onların bulunduğu yere gidiyor. Ve onları böyle azarlayarak ben size en güzel örnek değil miyim diyor.
Evet.
Ben diyor uyurum da kalkar ibadet de yaparım. Efendim eşim de var, aile hayatım da var.
Evet.
Yani oruç da tutarım, bazı günlerde oruç tutmam yani. Hani ben bundan daha güzel ve işinizde en çok Allah'tan korkan benim diyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
Şimdi hocam çok güzel buyurdunuz yani tatmin ve helalinden dengeli bir şekilde her ihtiyacımızı karşılamak bize zaten helal kılınmış. Harama gitmek için bir bahanemiz yok. İmam Rabbani'nin çok güzel açıklamışsınız hocam. Diyor ki nefsin mayası haramdandır, isyandandır. O yüzden nefis
o tarafa
normalde tatmin bulmaz. Mesela bir insan çok güzel eş, ailesi, aile hayatı vardır. İlla gider bir pislik, yani ruhunda bir şeyini dengeleyemezse bir pisliğe burnunu sokar. Çok güzel maaşı, geliri vardır, rüşvet alır. Niye? Daha lüks yaşamak için. Yani ihtiyacı olduğundan değil. Lüks ihtiyaçlarını, hani gereksiz ihtiyaçlarını karşılamak için.
İhtirasların peşinde.
İhtirasların peşinde. Aynen hocam. Yani karnı aç olduğundan falan değil yani. Zaten İslamiyet'te karnı aç olan bir adam ekmek çalsa ona ceza bile yok. Ömer Efendimiz biliyorsunuz.
Uygulamamıştır.
Uygulamamış. Çünkü adamın ihtiyacı var.
Evet.
Ama bugün işte biliyorsunuz modern hayat tarzı böyle tatminsizlik üzerine kurulu. Hiç tatmin olmazsanız çok iyi bir müşterisiniz kapitalist sistem için.
Yani onun için ekonomi biliminde ihtiyaçlar sonsuz kabul ediliyor hocam.
Sonsuz.
İhtiyaçlar
Allah Allah.
Sonsuz. Ama şey.
İnsan sonlu.
Buna karşılık ihtiyacı karşılayacak olan mal ve hizmetler ise ne? Sonlu. O zaman diyorlar bu sonsuz ihtiyaç ile aslında ihtiras sonsuz ihtiyaç ile sonlu mal ve hizmetler bir çelişki. Ekonomi bunu toparlamaya çalışır. Ama bu da neye sebep oluyor? İşte emperyalizme sömürüye sebep oluyor. Niye? Açgözlülük çünkü.
Yani hep şöyle diyorsun. Dünyada benim milletim 80 milyon.
Evet.
Halbuki kaynaklarımız çok az. Ben gidip işgal etmem lazım ki başkalarının şeyinden ancak.
Evet.
İslam tam tersi söylüyor.
Tam tersi.
İslam diyor ki insanın ihtiyaçları sınırlıdır. Efendim Allah'ın verdiği imkanlar, rızıklar da sonsuzdur. O zaman ne yapacaksın? Yemediğin fazlayı dağıtacaksın diyor.
Evet.
Çok 180 derece zıt iki dünya görüşü hocam.
Evet, yani insan işte ihtirasların peşinden gittiği zaman üstelik bunu şöyle de formüle ettiler bir dönem. Hala fiilen böyle. Mesela sarı ırka ve siyah ırka onlar insansı demeye başladılar.
Kendilerinin yaptığı haksızlıkları.
Şimdi beyazlar, beyaz biz diyor insan evriminin zirvesindeyiz. İnsan biziz. Asyalı sarı ırk onlar nedir? Onlar diyor şeydir insansı. Daha altta kim vardır diyor? Siyahiler var.
Onlar da maymun
onlar,
gibidir.
Onlar da evet insanlar maymunlarla insan arasında geçiştir diyerek bu sömürüyü haklılaştırmaya çalıştı. Kızılderililere uygulanan program da buydu. Darwin'in bir ünlü mektubu da vardır. Avrupalıların Osmanlı'ya galip geleceğini çünkü Osmanlıların sarı ırktan olduğunu evrime göre sarı ırkın beyaz ırkın insansı olan sarı ırka üstün geleceğini evrim teorisi açısından savunuyor.
Yani şuna benziyor hocam. Tabii ki bir insana yani bir maymun karşılaşsa insan maymunu alt eder. Niye?
Evet.
İnsanın akıl var. Maymun da yok. Şimdi bu demek ki bu felsefeyi bütün insanlığa uygulayıp en akıllılar, en çok insan olanlar beyazlar. Nasıl bir insanın tavuk kesmesi, bir kuzuyu yemesi normalse.
O da böyle görmeye başlıyor. Beyaz bir
insanın Afrikalı zencinin her türlü imkanını elinden alması gayet doğal diye bir sapıkça.
Evet. İdeolojik mesela Amerika'nın Irak'taki operasyonunda ne kadar Iraklı'nın öldüğünün kaydını bile tutmadı Amerika. Bir operasyon yapıyorsun güya.
İnsan değil çünkü.
Güya bir özgürleştirme harekatı üstelik programın adı da o. Irak'ı özgürleştirmek diye giriyorsun ama ne kadar insan öldürdüğünün kazaen bile öldürdüğünün kaydını tutmuyorsun. Çünkü insan görmüyorsun.
Yani insan hocam yolda yürürken bassa bir sürü karınca öldürse
hesabını
kaç karınca öldürdüm oturup sayar mı?
Evet.
Aynen bunun gibi. Kaç tane sinek öldürdüm bugün?
Dolayısıyla insan hakları sadece kim için geçerli? Kendileri için geçerli.
Eyvallah. Hocam şimdi o zaman demek ki iki madde işlemiş olduk. Bir, şehveti kuvvetlendiren ortamdan uzak kalacağız. İki, helalinden tatmin. İşte sizin dediğiniz haramdan tatmine giriyor hocam. Yani kendi elinizden olmayan başkasına ait olan şeyi de kullanıyorsunuz. Yani öyle ilginç ki hocam bu Hristiyanlık önce helali yasaklıyor. İşte evlenmeyi yasaklıyor. Evlenmişsen boşanmayı yasaklıyor. Sonra tabii bu gayri insani, gayri tabi olduğu için insanın tabiatının üstünde olan bir yapması imkansız olduğu için, ütopik olduğu için bu sefer tutup başkasının elindeki malı da gasp edebilirsin. Bu da senin hakkın der gibi acayip tamamen tenakkuzluğa dolu bence hocam.
Evet yani mesela başka bir tarafta da Hazreti İsa'ya atfedilen ama aslında onu söylemeyeceği işte bir yanağına tokat dediğin zaman öbür yanağını çevirmek. Mesela tasavvufta bu bir sabır İslam'da ve tasavvufta bu bir sabır değil. Böyle bir sabır olmaz. Eğer birisi yanağınıza tokat vurduysa sizin bunu engel olmanız değilse mukabele
geçen
etmeniz.
Geçen haftada bunu görmüştük.
Evet.
Haram olan ve mekruh olan sabır vardı.
Evet, evet.
Size zarar veren bir adama karşı sabretmek. Ya gelsin elim ayağımı kessin. Ne yapayım ben sabırlı insanım deme hakkımız yoktu.
Yok.
Hocam şimdi İmam Gazali sabrın devamlı olması için bazı bize tavsiyeleri vardı. Üçüncüsüne geldik. Üçüncüsü de hocam tedricen yani tam psikolojik bir hakikaten tavsiye. Yani bir şey bir haramı bir bağımlılığı yok ederken ani karar vermeyin. Ani olarak yüklenmeyin, tedricen azaltın diyor. Mesela çok yemek bağımlısı bir insan.
Evet.
Her gün diyor 3-5 gram azaltsın yemeğini. İşte çok sigara içen bir adam. Her gün işte 5-10 sigara azaltsın. Böyle bir ilginç tavsiyesi var.
Yani işte şey, bazen diyorlar yani tasavvuf ne yapıyor? İşte tasavvuf bunu öğretiyor. Şimdi Allah sana sabır diyor. O sabrı nasıl gerçekleştireceksin? İnsanlar evet. diyor tamam yani ben sabrın iyi olduğunu biliyorum da diyor. Bana diyor
yol göster. Sabrı,
nasıl sabırlı olacağım bunun yolunu göster diyor. Yani o evre evre aşama aşama olması hakikaten önemli. Ve şeyde psikoterapilerde de birden olan şeyler çok istisnadır. Hep aşama aşama, yani kademe kademe.
Çok güçlüyse olabilir. Aynen bırakabilir ama onlar çok nadirattandır.
İstisnayı evet.
İstisna kaideyi
evet,
bozmaz.
Evet aynen öyle.
Genel olarak hocam nasıl olur? Yani zamanla mı tedavi oluyor?
Şey süreç içerisinde adım adım gitmek. Birdenbire insan çünkü insanın alışkanlıkları birden oluşmuş değildir. Özellikle çocukluk döneminden getirdiği diyelim ki bir beslenme alışkanlığı var. Çocukluk döneminden getirdiği bir uyku alışkanlığı var. Çocukluk döneminden getirdiği bir konuşma alışkanlığı var. Mesela tasavvufta az yemek, az uyumak ve az konuşmak çok önemli bir ilke. Çok düşündüm yani niye bu kadar, şimdi niye bunlar özellikle? Çünkü bunlar daha bebeklikten itibaren çocukluk döneminde edindiğimiz şeyler. Dolayısıyla bizim en temel alışkanlıklarımızı tasavvuf şey diyor.
Sarsıyor.
Sarsıyor. Çünkü yaşam tarzımızı değiştirebilmemiz için bizim o alışkanlıklardan kurtulmamız lazım. Ama sana birdenbire yemeğini azalt demiyor. Kendi adıma şekerden çok çay içtiğim için belki günde 20 bardaktan 30 bardak içiyorumdur yani.
Maşallah.
Şimdi şekerden bir de bir normal çay bardağına 2 tane şeker atıyordum.
60 şeker yapar hocam ki.
Evet hocam. Yani, şeker. Yani sonra bıraktığımda baktım ki bir kaseden fazla şeker içiyormuşum.
Günlük.
Günlük yani evet. Şimdi önce 1,5 şeker koymaya başladım bir hafta. Sonra bir şekere düşürdüm bir hafta ve böylece yaklaşık 4 haftada şekeri bıraktım. Halbuki ondan önce denemiştim birkaç kez.
Ama hepsini bırakmıştım.
Tümden bırakmıştım. Olmuyor işte. Tümden bırakmak zor oluyor. Kademeli geçiş yapmak lazım yani. İnsan o anlamda kendine karşı da sabırlı olması lazım. Öyle diyorum ben. Kendine de tahammül etmeli. Yani hani birdenbire her şey olmuyor yani.
Yalnız hocam burada bir istisnamız var. Onu da söyleyeyim. Bazen hocam psikolojiyle işte dinin ayrıldığı noktalar bunlar. Çünkü dinde bazen kesin emirler de var. Diyelim ki bir hırsız ya çok hırsızlık yaptım az az bırakayım deme hakkı yok. Yani bağımlılıklarda bu hakkımız var. Hatta ayet-i kerimede içkiyle alakalı bir tedricilik var biliyorsunuz.
Evet.
Ama ya ben adam öldürüyorum da günde 10 adam öldürüyorum mesela bir terörist. Artık yavaş yavaş azaltayım bu sayıyı.
Tabii yani.
Bu olmuyor çünkü bunlar zaten kötü olduğu çok tabiata aykırı şeyler.
Evet.
Çok,
orası, çok aykırı. Orası artık psikopatoloji. Orası bir evet. Gerekirse nedir? Alacaksın tımarhanede onu tedavi edeceksin yani. Onu kendi tabii. başına bırakabileceğin bir şey değil yani. Şimdi mesela uyuşturucu kullanan bir insan da kendi kendine ben uyuşturucuyu yavaş yavaş azaltayım diye ona bırakamazsın. Çünkü uyuşturucu onun zaten iradesini elinden alıyor. Ne yapman lazım? Onu alıp tedric etmen lazım. Tecrit etmen lazım.
Bir tecrit ve tedric.
Evet, evet, ikisi,
yani
evet, evet.
Önce toplumdan uzaklaştırıp evet. ayrı bir klinikte.
Klinikte ve güvenlikli bir ortamda kendine karşı da koruyor. Diyelim ki mesela şey intihar teşebbüsü olan insanlar ya yani intihara yatkın olan insanlar var.
Evet.
Şimdi bu insana gene de şey gerekiyor işte kontrol gereken durumlardır yani.
Hocam şimdi değişik bir noktaya geldik. Sabrın en zoru da içteki hatıraları yani düşünceleri atmaktır. Bunun da en şiddetli zamanı zahiri şehvetleri atıp uzlete çekildiğimiz zaman başlar. Yani hocam bir yere tefekkür edeyim diye çekiliyorsunuz. Düşünceler saldırıyor beyninize.
Evet.
Aslında tasavvufta ilginç bir şekilde bu Budizm'de de çok var yogada filan. Düşünceleri kontrol etmek. Çünkü bütün evet. kötülüklerin başı düşünce olduğu için insan önce bir kafasına fikir geliyor. Ya, gideyim
evet.
dışarıda bir gezeyim. Bir pub'a gideyim eğleneyim diyorsunuz.
Evet.
Ta o daha düşünceler doğarken onları kontrol etmek gerekiyor. En zor sabır da diyor düşünceye sabırdır. Yani düşünce kontrolüdür. Hocam bu konuda ne demek istersiniz?
Yani çağımızın en büyük sorunlardan bir tanesi o. Bir zaman bir arkadaş demişti ki ya şu benim kafam diyor benim istediklerimi düşünmüyor. Şimdi ama insanın kafası öyle. Yani insanın kafası düşünmek istemediklerini düşünmeye yönelimlidir.
Esasında hocam bu bize ruhun olduğunu gösteriyor. Şöyle eğer bizde ruh olmasaydı sırf evet. beyin olsaydık bizim böyle bir şey söyleme şansımız yoktu. Yani insan kendisini beyin olarak hissedince.
Yani elini kolunu kontrol buyum, ediyorsun beynini de kontrol
beynim,
ederdim.
İşte böyle düşünüyorum derdi.
Evet.
Bize hocam bunu da söyleten esasında ruhumuz. Ruh olaya üstten bakıyor. Ruh esasında biliyorsun bütün ağzaları kullanıyor. Beyni evet. de kullanıyor kalbi de kullanıyor. Diyor ki ya Zaten beyni sıkıştıran, frenleyen ruhumuz. Demek ki yani ruhumuzla beynimizi kullanmazsak beyin kendi başına kaldığında hep bizim istemediğimiz şeyleri yapıyor.
Evet evet. Yani mesela tasavvufta onun için nefes, zikir son derece önemli. Sebeplerden bir tanesi nefes kontrolü tasavvufta çok önemli. Her nefesinizin farkında olmak.
Her düşünceyi de kontrol etmek belki o manada.
Çünkü o işte nefes kontrolü aynı zamanda zihin kontrolüne de zemin hazırlayan bir şey. Şimdi mesela insanlar nasıl nefes alıyor? Günümüzde insanlar akciğerin üst kısmını kullanıyor. Buna köpek nefesi deniyor hocam. Yani böyle omuzlar kalkıp iniyorsa nefes alışverirken hani koştuğumuzda, yorulduğumuzda hızlı nefes alışverişi olur. Omuzlar kalkıp iner. Köprücük kemiği vesaire hareketli olur bu noktalar. Bu mesela az nefes almak demek. Şimdi az nefes aldığında beyne oksijen az gidiyor. Ve beyinde oksijen az gittiğinde o andaki duygu durumu negatifse, diyelim ki öfke, üzüntü, panik ya da böyle sinirlilik, asabiyet vesaire, norepinefrin denilen bir hormon salgılanıyor beyinde. O sağlıklı düşünmeyi şey diyor, engelliyor. Sabrı da engellemiş oluyor. Önemli olan işte o şeye sarmala girmeden önce mesela nefes ile, şimdi işte tasavvufta, sufi yolunda nefesi öğreniyor. Bilinçli bir program olarak değil. Doğaçlama zikir meclislerindeki şeyle, programla bunu öğreniyor yani.
Allah Allah derken
onu öğreniyor. Tabii. Orada. Bir de şu, orada hemhal olduğu arkadaşları, yol arkadaşları, ihvan denilen tasavvufta yol arkadaşlarının yaşam tarzında da böyle bir şey vardır.
Durgunluk, dinginlik
vardır. O bir etkileşime girer. Şimdi diyelim ki siz çok heyecanlı, coşkulu bir kalabalığın içerisine girdiğiniz zaman onlara uyma modunda olursunuz
yani. Bir diskoda veya bir mafya grubunda böyle vurdulu kırdılı hiç düşünmeden iş yapan bir grupta siz onlar gibi olursunuz.
Yani bu sosyal psikolojinin bir kuralı. Dolayısıyla ruhsal anlamda dingin insanlarla birlikte olduğunuzda bunun yansımaları oluyor. Hayata da yansıması olur. Bir arkadaş var, psikolog kendisi. Diyelim ki dişinde tedavi olacak hocam. Hipnozla tedavi de var. Yani narkoz yerine hipnoz alıyorsun. Şimdi onun uyguladığı yalnız ilginç. Diyelim ki gidiyor şeyde Levent'te profesörden bir telkin alıyor. Hipnoz için telkin. Ama Bakırköy'de tedavi olacak. Diyor ona telkininde hoca ki dişçiye gittiğin zaman baş parmağını çıtlat, çıtlattığın anda hipnoza geçeceksin. Narkoza gerek kalmadan şey olacaksın, diş tedavisi olacaksın. Şimdi mesela hipnozun bu kadar bir etkisi var. Şimdi tasavvuftaki etkinin bu tür hipnoz demeyeyim ama hipnotik tarafları da vardır. Size güç katar. Yani hoca Levent'te, Bakırköy'de herhalde arada bir 40 kilometre mesafe vardır yani.
Hocam benim bu İbn Acibe ile alakalı bir eserim var, çalışmam. Orada diyor ki İbn Acibe, Allah dostları maneviyat sihirbazıdır. Yani
evet.
Yani bir sihirbaz size batılı gerçek gösterir, olmayanı olmuş gibi gösterir.
Evet.
Aynen bunun yaptığı sihrin helalini diyor. Helal sihir diyor hocam buna. Yani size hipnoz yapar. Sizin gözünüzde dünya çok sevgilidir değil mi? Evet. Dünya çok hepimize güzel gerekiyor. Para kazanmak, para çok tatlı geliyor bize şimdi falan. Makam mevki için ölüyoruz. Allah dostu geliyor size. Bir üfürüyor hocam nefesi. Bir anda o sevdiğiniz şeyleri sevemiyoruz oluyorsunuz. Yani paraydı, kadındı, makamdı ya. Bunlar da diyorsun yani hayatı verecek kadar kıymetli değil.
Evet.
Şimdi hocam yakın zamanda bir acı kaybımız o. Arkadaşımı kaybettim.
Allah rahmet eylesin.
Şöyle çok ilginç hocam. Aile fertleri bazen bir insanı öldürebiliyor psikolojik olarak. Gerçekten bunu yaşadık. Şimdi evin hanımı eşini devamlı aile fertlerine karşı fitliyor. Zamanla o beyefendi ailesinin arası açılıyor. Annesiyle, babasıyla, kardeşiyle falan falan. Ve sonra tabii bu anlaşmazlık arttıkça bunun psikolojik bir getirisi var değil mi hocam?
Evet.
Şimdi siz annenize küstünüz, babanıza küstünüz, kardeşinize küstünüz. Bu sizde bir iç daralması yaratmaz mı?
Tabii. Can sıkıntısına.
Ve bu kardeşimiz can yani bu şeye kaldıramayıp ölüyor hocam. Kütte ölüyor resmen yani.
Belki kalp krizi.
5-6 ay daha böyle ağır hastalıklara yakalanıyor falan. Şimdi şunu diyeceğim yani burada belki o evin hanımı farkına varmadan eşini böyle bir şey itmiş oluyor yani. Rahatsızlığa davet çıkarmış oluyor. O yüzden hani sabırsızlık öyle kötü bir şey ki bu bazen birbirimize yardımcı olmamız lazım.
Tabii.
Hocam eşimiz annesine kızdı. Ya hanım bak o senin annendir. O yanlış yapmaz. Şöyle gelen hocam tam tersine fırsat bu fırsat. Zaten ben de kayınvalidemi sevmem. Oh, eşimden hazırlanırsa kızmışken iyice ben de benzin dökeyim bu ateşe.
Evet.
Ne güzel. Benim eşim annesine kızsın, küssün hatta. Böylece ben de kayınvalideme gitmekten kurtulayım. Hocam insanlar bugün böyle yanlış düşünüyorlar maalesef. Halbuki bugün annesine, kendi annesine kızan ve onu defterden silen yarın seni defterden siler. Silmez mi?
Tabii.
Öz annesini defterden silen bir kadın.
Yani.
Yani yeri geldiğinde kocasını silmez mi?
Öyle.
Biz şimdi yani ne yaptığımızın bazen farkına varmıyoruz. İşte dini ölçülerimizi kaybettiğimiz için. O yüzden hakikaten bu sabır deyip geçmemek lazım. İnsanları 3-5 ayda mezara giriyorsa bazen gösterilir ufak bir sabırsızlık. Büyüye büyüye çığ gibi büyüyor. Şimdi hocam burada şunu söylüyor. Biraz önce söylemiştiniz. Sabrın devamı için insan diyor kendisini devamlı olarak pozitif şeylerle meşgul etmeli. Mesela zikir, ibadet, güzel işler. Böylece insan yani bir boşluk bulamamalı. Böyle güzel ilgi alak, hobiler diyelim mi hocam?
Evet, evet.
Yani hani gençlerin anlaması için.
Evet, evet.
İlla herkes zikir de yaptı yemeyiz.
Tabii
yani,
tabii.
Orta yaşta zikir yapsın
yani,
da.
Diyelim ki bir insanın şeyde Nurettin Topçu Üstad anlatıyor. Ya tabiat en büyük şeydir. İnsana Allah'ın bağış lütuflardan birisidir. Doğayla içe olmak diyor. Bir derenin kenarında oturmak diyor. Dertlerini alır götürür. Aşk Veysel'in öyle bir türküsü vardı biliyorsunuz. Evet. Derdimi döksem derin dereye. O tarz bir şeydi yani.
Allah hocam öyle harika bir şey söylediniz ki bizim İslami kesiminde çok ihmal ettiği bir şey bu. Yani ya şimdi illa dediğiniz gibi zikir fikir, esas zikir fikir de tabiatta yapılan.
Evet.
Allah'ım şu suyu ne güzel yaratmışım, bu dereyi, şu evet. Ağaçlar ne güzel, şu kuşlar, şu renkler, şu kelebekler. Yani hocam bahar da gelmeye başladı İstanbul'umuza.
Evet.
O zaman şöyle bir tavsiyede bulunalım mı kıymetli dinleyicilerimize? Hafta sonları sakin köyler olabilir, dere kenarları olabilir, mesire alanları olabilir. Hakikaten İstanbul'umuzda hocam şunu da söyleyeyim. İlla yani şehir dışına çıkma gerek de yok.
Deniz evet, şehir içerisinde bile deniz kenarında, Boğaz'da.
Şehir içinde
Boğaz'da.
Çamlıca tepelerimiz, belediyelerimiz Allah razı olsun çok güzel rengarenk çiçeklerle böyle donatarak şey yapıyorlar. Çevre düzenlemesi yapıp çok güzel alanlar da var. Hani orada da bile yürüyüşe çıkabiliriz.
Evet yani biz yürüyüş yapmayı sanki nasıl söyleyeyim, modernist bir şey gibi görüyoruz. Halbuki gelenekte zaten yürümek, hareket yani hayatın esaslarından bir tanesiydi.
Hocam
yani.
Şöyle bir şey var yani belki kitaplarımızda bu fazla teşvik edilmemesinin sebebi ihtiyaç olmadığına. Yani
tabii.
Hayatında
o zaman zaten insanlar
yürüyorsunuz. Dağdan odun getiriyorsunuz.
Evet.
Bilmem ekmeği işte fırına götürüp fırından her şeyi fiziken yapıldığı için insanın aklına gelmemiş hocam.
Tabii yani senin zamanındaki ihtiyaca göre hareket etmen lazım yani.
Şimdi o kitaplarda bunlar yazmıyor diye. İmam Gazali'de mesela işte yürüyüş yapın yok. Çünkü o zaman şartlarda hiç yürümeyeceğim deseniz
evet.
15 kilometre yol yürümek zorundasınız.
Şimdi Gazali eroinden bahsetmiyor nasıl tedavi olacağından. Çünkü eroin yok yani.
Tabii.
Adam.
Ama içkiden bahsediyor mesela. Hani ona benzer
evet, bir şeyler benzer bir şey.
Var.
Hocam Hazreti Ali ile ilgili bir kıssa anlatılır. Çok etkilendiğim bir şeydi. Üniversite yıllarında okuduğumda bana çok gelmişti. Garip gelmişti. Hazreti Ali'nin ayağına ok saplanıyor. Diyor ki ben namazı durayım da namazdayken bunu çıkarttın. Şimdi ben üniversitedeki aklımla düşünüyorum, tamam mı? Ya diyorum bu rivayet uydurmadır herhalde. Yani bir insan namazda diye ok yani bu ayağından çıkartırsa acı duymaz mı falan diye. Sonra uzun yıllar sonra hipnozla ilgili araştırmalar yaptıktan sonra şunu gördüm. Mesela hipnozda bir insan hiç narkoz uygulanmadığı halde ameliyat yapılabiliyor.
Acı duymuyor.
Hiç acı duymuyor. Profesör Mehmet Öz var Amerika'da çok ünlü Türk.
Oz diyorlar Mr. Oz.
Şimdi evet. Mesela o diyor ki ben ameliyatlarımda diyor hipnoz uygularım diyor. Narkoz
çünkü
yerine.
Narkozun yan tesiri var
yan
değil mi hocam?
Çok fazla. Çok fazla yan tesiri. Ve şimdi demek ki Hazreti Ali'nin namazdaki konsantrasyonu bir tür diyorum hipnoz demiyorum. Oradaki o trans hali, oradaki o vecd hali bu hipnotik şeyi sağlayan bir şey oluyor. Sonuçta bu da bir sabrın ürünü yani. Yani sabırla elde edebilecek şeyler olağanüstü şeyler o anlamda.
Hocam bir son madde var. Bununla inşallah bugün programımızı bitirelim. Diyor ki insanda bir Allah-u Teala fıtratımıza acelecilik koymuş. Yani insan bütün güzellikleri hemen elde etmek
ister.
Peşin olarak ister. Şimdi diyor ki Gazali Hazretleri ya diyor iyi güzel de bu dünya fani. Sen diyor gel bu fani aleme sabret. Burada istediğin o güzellikleri ahirette baki olarak, daimi olarak elde et. Şimdi hocam tekrar yani psikolojiyi bırakıp dine girdiğimiz bir saha burası.
Evet.
Yani bunu ancak bir dinle söyleyebiliriz. Psikoloji burada bize faydası olmaz. Şimdi ama şurası güzel. bizdeki o hırsı, ihtirası İmam-ı Gazali, biz buna tasavvufta hocam âli himmetli olmak deriz. Yani bu dünyada şimdi ben güzel şeyler yapıyorum. Hemen parasını, ücretini bu dünyada istemeyeyim. Sen bunun psikolojini düzelt. Kalıcı ve baki alemde. Tabii bunun için iman lazım. İmanı evet. Yoksa bir insanın. Yani şunu demek istiyor hocam. Aceleciliğin esas problemi imansızlık. İmanı olan bir adam der ki, ya ben bugün iyilik yapayım. Adam bana hakaret etmiş, affedeyim. Ahirette bunun sevabını kat kat alırım diyor. Diğeri ise hocam böyle bir şans olmadığı için ben bu dünyada hesabı görmek zorundayım. Sen evet. Bana bir tokat attınsa Ali Rıza hocam, anında sana 5 tokat atmazsam bu gece uyuyamam. Yani psikolojisi evet. Var. Sufi ne diyor? Ya Ali Rıza hocam kızmış, bir tane tokat atmış, ne olacak? Affettim gitti. Deyip rahatça, huzurluca uyuyor şimdi. Yani bir de ebediyet şeysi var hocam. Evet. Bizim, bu psikolojide olmayan bir şey.
Kesinlikle. İlginç bir araştırma var. Mesela niçin insanlar kapitalizmde bu kadar çok mal biriktirmek istiyor? Bununla ilgili yapılan psikolojik araştırmalar var. Ölüm kaygısı diyor hocam.
Ölümden kurtulmak için.
Yani aslında ölümden kurtulmak için diyor sermaye biriktiriyor insanlar. Niye? Cennete inanmıyor ya. Cenneti bu dünyada yaşamak istiyor. Sabırsız. Şimdi burada istiyor yani. Peşin istiyor.
Psikoloji şeysi bu. Alttaki yatan.
Altyapısı bu yani. Bununla ilgili yeni çıkacak olan Aklı Karışık diye bir kitabım var hocam. İnşallah Tuti yayınlarına çıkacak. Orada buna değinmiştim. Bir de şey var. Sabır hocam sonuçta insanın kendine de çok şöyle bir faydası var. Mesela psikosomatik hastalıklar, yani stres ve kaygı temelli olup da bedene yansıyan gastriti, ülserdi vesaire. Bu da hocam nerede en çok sabırsızlıktan kaynaklanan bir şey. Eğer insan sabrı olsa bu hastalıklara,
sabrı öğrense
bu hastalıklardan da korunmuş olacak. Bu hastalıklar niye çıkıyor? O stres ve kaygı karşısındaki tahammülsüzlüğünden, dirençsizliğinden ortaya çıkıyor yani.
Bir de acelecilik ruhu var işte.
Acelecilik ruhunu kontrol altına almıyor. O zaman bakın psikosomatik hastalıklar olarak karşısına çıkıyor. O anlamda sabır bulup bulabileceğimiz en büyük koruyucu hekimlik şeyidir yani, enstrümanıdır.
O zaman
yani.
Hocam bizim şu programımız biraz da tıbbın sahasına giriyor esasında. Değil mi yani, insan şimdi arabada trafiğe çıktık. Trafik var.
Evet.
Fakir hocam şunu geliştirdim. Güzel bir Kur'an-ı Kerim, güzel bir sohbet dinlersem trafikte geçen vakti artık israf saymıyorum. Bir saat gitmiş. Evet. Ne olacak diyorum. Bir sohbet dinledim, bir Kur'an dinledim, bir tefsir dinledim. Böylece kendimi terapi ettim hocam.
Hani şimdi böyle imkanlar şimdi var değil hocam? Sesli dinleme imkanı
evet,
var yani.
Evet, otobüse bindiniz. Hakikaten herkes müzik dinliyor. Siz de açın bir Kur'an dinleyin, bir güzel sohbet. Sevdiğiniz bir konferansı
evet.
Dinleyin. Böyle kendilerimize terapi geliştirelim de stres, kaygı, varamadım bir türlü, ama şu araba var trafikte, keşke İstanbul'un yarısı ölse mesela hocam. Böyle sapıkça insanın değil mi?
Evet.
Savaş
evet,
çıksa İstanbul boşalsa diyor insanlar.
Evet maalesef.
Hocam program gayet güzel gidiyor ama sona da geldik. Yani İmam Gazali Hazretleri hakikaten ufkumuzu çok güzel aydınlattı. Allah rahmet eylesin.
Amin.
Dinleyicilerimizden hocam fatihalar isteyelim. Gazali Hazretleri'nin ruhuna.
Eyvallah.
Önümüzdeki hafta hocam şey yapalım. Sabrı burada bitirelim artık. Şükür konusuna geçelim. Sabırla alakalı hocam son söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa alayım.
Allah sabredenlerle beraberdir.
Bundan daha büyük hocam müjde
daha
mi olur ya?
Daha büyük müjde yok. Allah diyor yani.
Allahu Ekber. Yanımızda kim olduğunun farkına varalım.
Yani evet.
Ama sabrettiğimizde.
Sabrettiğimizde.
Peki hocam şöyle bir şey diyebilirim. Sabretmesek kimle beraberiz? Sana şeytanla herhalde.
Yani Allah'la beraber olmadıktan sonra kimle beraber olursan ol.
Ne kıymeti var.
Ne kıymeti var.
Çok kıymetli dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programında bu hafta da programımızın sonuna gelmiş olduk. Ali Rıza Bayzan hocamıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta şükür konusuyla buluşmak üzere hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın.